Ayrım 9.
Ve bazı sözcükler, menü, yemek listesi, tabildot, belli bir ücret dahilinde yenecek yemekler, alakart. Yemek listesinden istediğinizi seçip bunlar için ödeme yapılır. Aperatif, yemekten önce alınan içki, ordövr, asıl yemekten önce yenen hafif ve küçük porsiyon yiyecekler. Antre, asıl yemek, et veya tavuk yemeği, balık yemeği. Maître d'hôtel, şef garson. Komi, garson yardımcısı. Sommelier, şarap uzmanı. Vale, valet, arabayı park eden görevli. Yazışmalar. Mektup yazmaya yılbaşlarında, bayramlarda, gezilerde kart atmaya alıştırın kendinizi. Mektup yazma veya kart atma alışkanlığı çağdaşlarınızın ölçüsüdür. Size gönderilmiş bir armağan için veya konuk edildiğiniz başka kentteki eve kısa ve sıcak bir mektup, sizi hoş bir şekilde anmalarına ve sizin için yine bir şeyler yapmak istemelerine yol açacaktır. Şöyle düşünün. Siz birine bir iyilik yapsanız, o size yürüyüp gitse neler hissedersiniz? Yazışmada biraz böyledir. Değer bilmektir. Oturup iki satırla teşekkür etmek, size yapılanın değerini bildiğinizi, bunu anladığınızı gösterir. Ama ben yapılanı biliyorum demeyin. Söylemezseniz, yazarak belirtmezseniz onlar sizin bildiğinizi nasıl bilebilirler? Zihninizi okuyacak halleri yok ya. Tatilde arkadaş olduğunuz biriyle eğer onu sevdiyseniz, mektuplaşarak ilişkilerinizi sürdürürseniz bağlantı kopmayacak, arkadaşlık devam edecektir ve yıllar sonra aynı yere gitmeniz gerektiğinde orada sizi bekleyen bir dostunuz olacaktır. Bu eski okul arkadaşlarınız için de geçerli. Yeni yıl öncesi ayıracağınız bir iki saat aile dostlarını, uzaktaki arkadaşlarınızı, eski öğretmeninizi ne kadar mutlu edecek bir düşünün. Bir de tanımadığınız kişilere yazmak var. Fikirlerinizi, beğeninizi, eleştirilerinizi çekinmeyin, yazın. Bir kitabı beğendiyseniz yazarına bu beğeninizi belirtin. Bir önceki bölümde de belirtildiği gibi bir oteldeki servis biçimi veya başka bir şey sizi etkilediyse bunu yazınızla duyurun. Duygularınızı belirtirken başkalarını da mutlu etmiş olacaksınız. Veya alınan bir karar, bir yöneticinin söyledikleri size ters geliyorsa tepkinizi yazıyla belirtin. Eleştirilerinizi yazın ve postalayın. Suskun olmayın. Düşünceleriniz, duygularınız canlı olsun, tepkilerinizi duyurun. Gazetelere yazın, köşe yazarlarına yazın. Aman yazsam ne olacak, yazmasam ne olacak demeyin. Çağdaş olmayanların düşünce biçimidir bu. Sizin kısa mektubunuz iyi iş yapmışları yüreklendirecek, ilginiz onları sımsıcak sarıp sarmalayacaktır. Eleştirileriniz ise ister bir kişi ister bir müesseseye olsun iyi bir uyarıcı olacak, en azından onları düşünmeye yetecektir. Hele de sizin gibi yüzler, binlerin yazdığını düşünürseniz mutlaka o hatayı düzeltme yoluna gidecektir. Bu çağdaşlıktır. Sesinize duyurarak demokratik düzeni işletmek demektir. Düşünen bireyin toplumuna katkıda bulunması demektir. Geçenlerde gazetede okudum. Televizyondaki 077 Hızır Servis dizisinde Pamuk Hemşire rolünü üstlenen Defne Yalnız hemşirelere sitem ediyor ve diyor ki 26 hemşire dizisi çektik. En güzel taraflarını tanıtmaya çalıştık. Zorluklarının yanı sıra iyi taraflarını da gösterdik. Bir teşekkür edebilirlerdi ve ekliyor. Gerçekten bu işi ödül için yapmıyorum. Manevi tatmin yönleri var. Ama ne okuldan ne de derneklerden bir teşekkür mektubu bile göndermediler. Oysa Mehmetçik Vakfı ile ilgili birkaç saniyelik bir sahne koymuştuk. Onlardan teşekkür mektubunun yanı sıra plaket ve berat geldi. Ne kadar mutlu oldum bilemezsiniz. Gördünüz mü? Onun için çekinmeyin, yazın. Şimdi dönelim mektup yazmanın kurallarına. Mektup kağıtları. Süslü, renkli, resimli mektup kağıtları yakın arkadaşlar ve aile bireyleri arasında kullanılır. Daha resmi olduğunuz kişilere yazarken veya iş mektubu yazarken çizgisiz beyaz kağıt kullanılır. Mektuplarınızı kurşun kalemle değil, dolma kalem veya iyi cins tükenmez kalemle yazmalısınız. Yazacağınız mektup önemliyse ve siz de bol bol hata yapıyorsanız önce bir müsvedde hazırlayıp sonra temize çekin. Özel mektuplar el yazısıyla yazılır. İş mektupları ise daktiloyla. Ama tüm mektuplarda imza sizin el yazınızla olmalı. Mektuplara tarihi sağ üst köşeye atın. Özel mektuplarda gerekmez ama daha resmi yazışmalarda adresinizi de belirtmelisiniz. Adresiniz ya sağ üst köşeye, tarihin üstüne ya da sol alt köşeye yazılmalı. Mektuplarınıza başlarken kullanacağınız sözcük samimiyet derecesine göre değişir. Sevgili Nuray gibi bir başlangıç arkadaşlar ve yakın aile bireyleri arasında kullanılır. Nuray Hanım, az görüştüğünüz ve fazla samimi olmadığınız birisine. Sayın Nuray Nazik, resmi olduğunuz veya iş ilişkisi içinde olduğunuz biri için uygun bir başlangıçtır. Mektubunuza son verirken az tanıdığınız veya resmi olduklarınıza saygılarımla veya en iyi dileklerimle yazabilirsiniz. Yakınlarınıza ise sevgilerimle, yakında görüşmek umuduyla gibi duygularınızı belirten sözcükler kullanabilirsiniz. Zarfa gelince. Bir kere mektubunuzu öyle katlayıp koyun ki alıcı zarfı açtığında okunacak yüzü ona doğru olsun. Kendi adresinizi ya zarfın sol üst köşesine ya da zarfın arkasına yazın. Pul sağ üst köşeye yapıştırılır. Mektupların içeriği. Mektubunuzda kullanacağınız uslup yazdığınız kişinin yaşına, durumuna ve kişiliğine uygun olmalı. Örneğin, arkadaşlarınıza yazdığınız mektup onunla konuşur gibi olursa okuması zevkli bir mektup yazdınız demektir. Duygularınızı ifade edebilmek için ünlem işaretlerini, üç noktaları, çizgileri bol bol kullanın. Dün Ayşegül'le aerobik sınıfına gittik. Çok yorulduk. Orada Tuğba'yı gördük yerine. Dün Ayşegül'le aerobiye gittik. Canımız çıktı tabii. Ve orada bil bakalım karşımıza kim çıktı, Tuğba, diye yazarsanız, arkadaşınız mektubunuzu sizin duygularınızla okuyup Tuğba'yı görmekten duyduğunuz mutluluğu hemen anlayıverecektir. Büyüklerinize yazarken ise saygılı bir uslup kullanmalısınız. Arkadaşlarınızla yazışırken kendiniz hakkında bilgi verdikten sonra arkadaşınız onun ilgili sorular sorun ki o da size yazacağı zaman bir başlangıç yapmakta zorlanmasın. İş mektuplarında ise hemen konuya girin. Yabangülü Sokak, No 18 Taksim 1, Ankara, 13-5-1991. Sayın Yönetici, abone olduğum derginiz hala gelmedi. Havaleyi 9-1-1991 tarihinde adresinize postalamıştım. Makbuzun bir fotokopisini ekliyorum. Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim. Saygılarımla, Derya Dergisiz. Teşekkür mektupları. Bu tür mektupları kendi adınızın yazılı olduğu antetli kağıda veya katlanmış küçük kağıda yazabilirsiniz. Baskılı teşekkür kartları kendi el yazınızla bir iki satır ekleyerek imzanızı atarsanız geçerli olacaktır ama kuru kuru baskı teşekkür kartı inanın makbule geçmeyecektir. Teşekkür mektubu yazarken 1. Armağanı aldıktan hemen sonra yani bir hafta içinde yazın. 2. Üslubunuz dostça ve sıcak olsun. 3. Armağan veya teşekkür etmek istediğiniz olayın sizi duygulandıran yanını belirtin. 4. Armağanla ilgili olumsuz bir şey yazmayın. Bulu size dar gelmiş olsa bile bunu belirtmeyin. Teşekkür edip ne kadar memnun kaldığınızı yazın yeter. 5. Armağan elinize verildiyse ve siz de teşekkür ettiyseniz not yazmanıza gerek yok. Buna karşın arkadaşınızın evinde kaldıysanız, oradan ayrılırken teşekkür etmiş olsanız bile evinize dönünce yine de ailenize kısa bir teşekkür mektubu atın. 6. Armağan olarak size para verilmişse teşekkür ederken o parayla ne yapmak niyetinde olduğunuzu belirtin. Bana yolladığınız 100 bin lirayla o çok beğendiğim kasetlerin tümünü alabileceğim anneanneciğim diye yazmak. Yolladığınız 100 bin liraya teşekkür ederim. Elbet bir gün onunla bir şeyler alırım demekten çok daha hoşa gidecektir. Bazen de özür dileyen mektuplar yazmak zorunda kalırız. Sevgili Lale, sana bu kadar geç yazdığım için özür dilerim. Hasta olduğunu yeni öğrendim. Umarım yakında iyileşir, ayağa kalkarsın. Önümüzdeki günlerde Ankara'ya geleceğim. O zaman oturur bol bol konuşuruz. Sevgilerimle, Pakize Pişman. Başsağlığı mektupları. Bunlar yazılması en güç olanlardır. Ama sizden gidecek kısa bir mektup arkadaşınızın acısını paylaştığınızı gösterir ki bu da o güç gününde ona destek olacaktır. Üzüntünüzü belirttikten sonra ölen kişiyle ilgili bir anınızı da ekleyebilirsiniz. Sevgili Zühal, anneannenin ölümüne inan çok üzüldüm. Seninle ders çalışırken kendi elleriyle yaptığı enfes kurabiyelerle bizi nasıl da beslerdi. Onun kekleri kurabiyeleri bambaşkaydı. Sana ve ailene sabırlar dilerim. Bunu kabullenmek çok güç biliyorum. Çünkü ben de 5 yıl önce anneannemi yitirdim. Neler hissettiğini anlıyorum. Yapabileceğim bir şey varsa lütfen bildir. Sevgilerimle, Hülya Hüzünlü. Diyelim gün geldi, bir yakınınız öldü ve bu tür başsağlığı mektuplar size yazıldı. Sizin yapacağınız kısa bir notla bu mektuplara cevap vermek olmalıdır. Sevgili Sevil, mektubuna çok teşekkür ederim. Yazdıkların bana güç verdi. Teyzemin bunca sevildiğini öğrenmek bu üzüntülü zamanımda tek teselli. Sevgilerimle. Mektuplar anne veya babanıza gelmişse ve onlar cevap yazacak durumda değillerse, o vakit onların yerine siz yazmalısınız. Sayın Ahmet Bey, annem o sevgi dolu mektubunuza teşekkür etmemi istedi. Sizin ve diğer arkadaşlarının mektupları böyle bir zamanda ona büyük destek oluyor. Size ben de teşekkür etmek istiyorum, saygılarımla. Gelelim aşk mektuplarına. Hiçbir zaman bir başkasının eline geçtiğinde sizi mahcup edecek veya zor durumda bırakacak mektuplar yazmayın. Böyle bir şey bana olmaz diye düşünebilirsiniz ama o ateşli aşk mektubunuzun sevdiğinizin aile bireylerinin eline geçtiğini bir an düşünün. annesinin, babasının ya da yaramaz erkek kardeşinin. Onun için mektuplarınızı ölçülü tutun. Bir de öfke, sıkıntı, bunalım sırasında yazılan mektuplar vardır. Bunları postalamadan önce başucunuzda bir gece bekletin ve sabah gün ışığında bir kez daha okuyun. Bazı yoğun duygular veya öfke ertesi sabah saçma gelebilir. Bir gece bekletmek daima iyi fikir. Yılbaşı kartları. Kartlar üzerindeki yazılar tam istediğiniz gibi olabilir. Ama siz de mutlaka bir iki satır ekleyin ve imzanızı atın. Hele de yıl boyu yaptıklarınızı özetle anlatırsanız hem uzaktakilerle bağlarınızı gevşetmemiş olursunuz hem de bir süre sonra onlardan da bu tür kartlar almaya başlarsınız. Hoş, bazı ümitsiz durumlar da oluyor. Onları birkaç kez daha yazdıktan sonra listenizden çıkarırsınız, olur biter. Kart vizitler. Kart vizitler eskiden ziyaret edilen evlere bırakılmak üzere kullanılırmış. Şimdilerde bir armağan veya çiçekle birlikte gönderiliyor. Kart vizitin üstünde sadece adınız yazılıysa bu sosyal yaşamda kullanmak içindir. Adres ve telefonunuz da varsa daha çok iş ilişkilerinde kullanılır. Renkli kart vizitler çok çok gençler için kabul edilebilir ama asıl kullanılanlar beyaz renklidir. Bir arkadaşınıza çiçek yolluyorsanız buketi iliştirirken bir iki sözcük yazmak daha sıcak olacaktır. Doğum günün kutlu olsun veya tebrikler gibi. İstiyorsanız imzanızı da atabilirsiniz. Davetiyeler. Kim bir davetiye almayı sevmez ki? Ama davetiyeyi alır almaz gidip gidemeyeceğinizi bildirmeniz gerek. Davetiyenin altında RSVP, Ropende Silvus Plate veya LCV, lütfen cevap veriniz yazmıyorsa o zaman bir şey bildirmeniz gerekmez. Yok eğer RSVP yazılıysa ve yanında bir telefon numarası varsa telefon edip gidip gitmeyeceğinizi bildirmeniz gerek. Bazı davetiyelerde ise sadece gelemeyeceğiniz takdirde bildirmeniz istenir. Her durumda hemen bildirin ki davet sahipleri zor durumda kalmasınlar. Ve bir örnek. Profesör Doktor ve Bayan Selim Sıtkı. 14 Mart Perşembe günü saat 20'de verecekleri akşam yemeğini onurlandırmalarını Sayın İsmet Birsel ve eşinden rica ederler. Adres LCV mazeret telefonlu. Burada yapılacak eğer gidemeyeceklerse verilen telefon numarasını arayıp mazeret bildirmektir. Gideceklerse aramalarına gerek yok. Davetiyenin altında sadece RSVP veya LCV yazılı olsaydı arayıp gidip gidemeyeceklerini bildirmeleri gerekiyordu. Armağan vermek de bir sanattır. Armağan vermek gerçekten başlı başına bir sanattır. Kimisi şimdi ben ne alayım diye inilderken, kimisi de bu işi öyle güzel yapar, öyle ilginç armağanlarla çıka gelir ki şaşar şaşar kalırsınız. Hiç unutamadığım armağanlar listesinde başı çekeni anlatmadan edemeyeceğim. Büyük hayranlık duyduğum bir dostumuz vardı. Bu kadın ömrünü dış ülkelerde ve İstanbul'da geçirmişti. Gün gelmiş babasından sonra amcası da ölünce Mersin'de bir portakal bahçesi olduğunu hatırlamıştı ailesi. Ve gidip o portakal bahçesini satma görevi bu dostumuza verilmişti. Mersin'e gelir gelmez doğru satacağı yeri görmeye gitti. Portakal bahçesi bakımsız, içindeki küçük bahçe evi ise harap durumdaydı. Bahçe sınırı diye bir şey kalmamış, giren çıkan belli değildi. Onun bu bahçeyi derhal tarla fiyatına satıp dönmesini beklerken ne oldu dersiniz? Bu genç kadın o zamanların Mersin'indeki tek otele gidip bir oda istedi ve evine bir telgraf çekti. Beni 2 yıl göremeyeceksiniz. Mektup postada. Gerçekten 2 yıl müthiş bir mücadele vererek bahçe sınırlarını yeniden belirledi. O küçük evi baştan sona elden geçirerek tamir ettirdi ve inanılmaz güzellikte bir bahçe evi yarattı. Bu arada portakal bahçesi de yavaş yavaş kendine gelmeye başlamıştı. 2 yıl sonunda evine taşınmış, okuyarak, deneyerek, çalışarak çiftçiliği öğrenmiş, harap bahçeyi örnek bir portakal bahçesine dönüştürmüştü. Öyle ki daha sonraki yıllarda kendi önemli biri gelip de bir portakal bahçesi görmek istediğinde hemen onun bahçesine götürülür olmuştu. Portakal bahçesinin yanı sıra yine kendi yarattığı salata bahçesi, sebze bahçesi, kaktüs köşesi, sonradan yaptırdığı minik havuz ve nülüferleri, bahçenin bir köşesine yerleştirilmiş, çiçeklerle bezeli eski at arabası ve kendi burcunu simgeleyen dev bir teraziyle kefelerinden salkım salkım uzanan sakız sardunyaları gelenleri büyüledi durdu yıllar boyu. Katmerli sürpriz. Bu arkadaşımızı akşam yemeğine davet etmiştik. Aralık ayı olmalıydı. Yılbaşı yaklaşıyordu. Bize ve kızlarımıza armağanlar getirmişti. Bizim armağanımız kartondan yapılıp parlak yaldızlı kağıtla kaplanmış dev bir kırmızı mumdu. Çok beğenmiştim. Teşekkür edip bir köşeye koyarken bana lütfen açın o ambalajı dedi. Meğerse kartondan yapma o dev mum işin sadece ambalajıymış. Çekince içinden bu kez kumaştan kesilip hazırlanmış şirin ve göbekli bir Noel Baba çıktı. Bu Noel Baba bir şişe kılıfıydı ve bu kılıfın altında da bir şişe likör vardı. kendi yaptığı vişne likörü. Adeta iç içe üç armağandı bunlar ve her biri bir sürpriz, beklenmedik ayrı birer hediyeydi. Çocuklar gibi sevindiğimi anımsıyorum. İşin asıl ilginç yanı da bütün bunları kendisinin yapmış olmasıydı. Sadece bizimki değil, çocukların armağanları da onun eseriydi. Küçük kızımıza şipşirin el örgüsü, uzun kulaklı bir köpek, büyük kızımıza ise yine kumaştan yapılmış, üzerinde kız çocuğu figürü aplike edilmiş bir kitap kabı vermişti. O kadar etkilenmiştim ki sormadan edemedim. Bunları boş zamanlarımda yapar bir kenara koyarım diyerek anlattı. Bu tür el işlerini öğreten patronlu dergiler alıyorum. Hepsinde hediyelik öyle güzel fikirler var ki ben de beğendiklerimi boş zamanlarımda yapıp yapıp bir kenara koyuyorum. Böylelikle bir yere giderken mutlaka elimin altında bir şeyler bulunuyor. Ayrıca yine boş zamanlarımda reçel, likör, özel ev sirkesi de yapar kaldırırım. Bunlar da hoşa giden armağanlar oluyor. Bu hediyeleri hazırlarken zihnimin gerisinde vereceğim dostlarım, çocukları, eşleri vardır hep. Nasıl? Harika değil mi? Sadece armağanlarıyla değil, yaşantısıyla da beni etkilemiş olan bu güzel insanı sizlerle paylaşmak istedim. Bir başka arkadaşım dostlarına armağan verirken onlar için koleksiyon oluşturuyor. Şöyle ki, her yemeğe davetli olduğunda küçük gümüş biblolar götürüyor. Bu biblolar hayvan şeklinde olanlardan. Böylelikle bir süre sonra evinizde küçük gümüş hayvancıklar koleksiyonu oluşmaya başlıyor. Bazı dostlarına ise değişik ülkelerin, değişik biçimlerde kaşıklarını götürdüğünü öğrendim. Ne ilginç bir buluş. Yine bir başka dostumuz her gelişinde kocaman kurulama bezleri getirir. Ama bu bezler değişik bezler. Onları kendi dikiyor, ucularına kalın ipliklerle ilginç desenler işliyor. Bunlar bazen sonbahar yaprakları, bazen de neşeli çiçekler, meyveler oluyor. O bunları bana bulaşıklarımı kurulayayım diye verdi ama ben hala kıyamayıp günlük sehpalara örtü diye kullanıyorum. Gördüğünüz gibi armağanlar konusunda düş gücünüzü harekete geçirirseniz sadece sevdiklerinizi unutamayacakları armağanlar vermekle kalmayacak, kendiniz için de zevkli bir uğraş geliştirmiş olacaksınız. Ailenizin ve arkadaşlarınızın neleri beğendiklerine dikkat edin. Armağanlar konusunda yapılan hatalara gelince, birinci hata armağanı kendi beğenimize göre seçeriz. Oysa vereceğimiz kişinin beğenisini ön plana almalıyız. İkinci hata basma kalıp armağanlar vererek alanın üzerinde hiçbir iz bırakmamaktır. İnsanları etkilemek için çok pahalı hediyeler almak veya öbür sivri uca gidip cimrilik yapmak da üçüncü hata. En beğenilen armağanların başında verenlerin kendi ürünleri geliyor. Az önce verdiğim örnekler gibi. El işlerinde becerikliyseniz siz de bu tür ilginç armağanlar yaratabilirsiniz. Kesip biçerek, dikerek, örerek veya işleyerek. Çiçek yetiştirmeye meraklıysanız kendi yetiştirdiğiniz kaktüs türleri veya Afrika menekşeleri de beğeni kazanacaktır. Hele de şık bir saksı içindeyse. Evde pişmiş lezzetli bir kek, değişik bir reçel veya kurabiyeler de güzel armağanlar listesinde. Kendi ürünlerinizi yaratırken dikkat edeceğiniz nokta, her ne yapıyorsanız gerçekten düzgün ve güzel olmalı. Eğri büğrü bir dikiş, taş gibi bir kek, niyetiniz ne kadar iyi olursa olsun sükse yapamayacaktır. Öte yandan herkesin el becerileri olmayabilir. O zaman bir doğum gününe çeyrek kala ne alacağım paniğine düşmemek için hazırlıklı olun. Alışverişinizi vaktinde yapın. Hatta bütün yıl boyu armağanlar için bakının. Antenleriniz her zaman açık olsun. Bir geziye gittiğinizde, ucuzluklarda, bit pazarını gezerken, şarküteride kendiniz için alışveriş yaparken. Gezilerde hediyelik dükkanlara girip çıkarken oralarda arkadaşlarınızın beğeneceği pek çok ilginç armağanlar bulabilirsiniz. Deniz kabuklarından tutun hasır saksılıklara kadar. Arkadaşlarınızı ve aile bireylerini dinleyin. Gerçekten dinleyin. Konuşmalar arasında neleri sevdiklerini öğrenin ve zihninizin gerisine not edin bunları. Böylece bir dükkana girdiğinizde onun sevdiği bir şeyi gördüğünüzde hemen fark edeceksiniz. Alın ve bir kenara koyun. Ucuzluklarda hediye alıp stok etmek için harika fırsatlardır. Artık bahar geldi diye dönüp bakmadığınız yün eldivenler, eşarplar, kemerler önünüzdeki kış beklenmedik durumlarda can kurtaran olacaktır. Bit pazarlarını gezin. Gerçi artık bit pazarlarına nur yağdı, eskisi gibi ucuz değiller ama yine de bir şeyler bulabilirsiniz. Herkes Fransız porselenleri peşinde koşarken siz kenara atılmış tozlu ama büyükçe güzel bir resim çerçevesi bulabilirsiniz. Bunu alıp içindeki solmuş fotoğrafı çıkararak yerine ayna taktırdınız mı, anneniz için değişik bir duvar aynası yaratmış olacaksınız. Kızıma arkadaş ilginç bir armağan vermiş. Bu yaz birlikte gezdikleri yerlerde çektirdikleri fotoğrafları değişik şekillerde keserek beyaz bir kartonun üzerine yapıştırmış. Her fotoğrafın yanına komik notlar düşmüş ve bunu duvarına asabilmesi için pembe bir çerçeve içine yerleştirmiş. Birlikte geçirdikleri yaz günlerinin anısını bundan güzel bir biçimde saklayamazdı kızım. Armağanlar genelde belli günlerde veriliyor. Oysa insan kendini bu günlerle sınırlamamalı. Örneğin eve dönerken bir pastanenin önünden geçiyorsunuz ve vitrinde dedeniz veya babanızın çok sevdiği lokumdan gördünüz. Küçük bir paket lokum yaptırıp götürdüğünüzde dedeniz veya babanız düşünüldüğü için ne kadar mutlu olacaktır bir düşünün. Armağanların büyük olması gerekmez. Önemli olan düşünülmektir. Ufak, küçük şeylerle düşünüldüğünü bilmek insana büyük mutluluklar verir. Bir küçük kutu lokum, evinizde kestane seven için ilk çıkan kestaneden bir kese kağıdı dolusu sıcak kestane, bir demet sümbül. Kızlarımdan aldığım armağanlarda beni en çok etkileyen onların dikkati olmuştur. Beğendiğim bir derginin yıllık abonmanı, sevdiğim şarkıcıların kasetleri gibi armağanları verirken neleri sevdiğimin farkında olduklarını görerek müthiş mutlu oluyorum. Hep alıcı olmayın. Bir başka dikkat edilecek nokta da sizin için bir şey yapana bir armağanla cevap vermektir. Diyelim bir arkadaşınız vaktini ayırdı, saatlerle sizi çalıştırdı. Tüm matematik problemlerini birlikte çözdünüz. İşte bu arkadaşınıza hayran olduğu Tom Cruise'un bir posteriyle teşekkür edebilirsiniz. Tabii her ufak şey için bir armağan alın demiyorum ama olağan dışı bir yardım da yanıtsız kalmamalı. Veya gece otobüsüyle yola çıkacaksınız. Yalnız kalmayasınız diye sizi arkadaşınız yolcu ettiyse gün gelince siz de onu otobüse götürün ya da başka bir biçimde yardımcı olun. Kısaca hep alıcı olmayın, verici de olun. Hem alın hem verin. Arkadaşınızın evine giderken size çay hazırlayan annesine bir demet kır çiçeği götürün. Annesi size bayılacaktır. Yemeğe davetliyseniz mutlaka ya bir demet çiçek ya da bir kutu şeker götürün. Gerçi şimdi yazacağım armağan sizlerin şu anda yapabileceğiniz bir şey değil ama fikir güzel diye iletmek istiyorum. Bir arkadaşım kocasını evlilik yıl dönümü armağanı olarak sürpriz bir gezi düzenlemişti. Şöyle ki, kocası nereye gideceklerini bilmeyecekti. Hava yollarında çalışan arkadaşım biletleri almış, nereye gideceklerini eşi anlamasın diye onun valizini bile kendi hazırlamıştı. Ve böylece bu esrarengiz gezinin nereye yapılacağını eşi bilet kontrol masasına gidene dek bilmedi. Biletleri verirken öğrendi. Biletler ve sürpriz gezi arkadaşımın eşine evlilik yıl dönümü armağanıydı. İşte sizlere bir yığın armağan fikri. Gerisi düş gücünüze ve olanaklarınıza kalmış. Size armağan verildiğinde bol bol teşekkür edin. Postayla geldiyse kısa bir notla teşekkür edin. Bu bir giysi ise ilk buluşmanızda giyin ki onu sizin üstünüze görsün. Armağanınızdan daha sonraki yıllarda da söz edin. Bu armağanı unutmadığınızı ortaya koyacaktır. Bu arada genç kızlarımız beylerden pahalı hediyeler kabul edemezler. Getirilen armağanı bir köşede bırakma hatasına asla düşmeyin. Paketse hemen açın ve teşekkür edin. Çiçekse hemen vazoya koyun. Ve eğer o şahane çiçeklerin çabucak solmasını istemiyorsanız şu kuralları özenle uygulayın. 1. Çiçekleri suya koymadan önce saplarını bir bıçakla 1 santim kadar kesin. 2. Vazonuzu ılık suyla veya oda hararetindeki suyla doldurun. Soğuk su nazik çiçekler üzerinde şok etkisi yapar. 3. Suyun içinde kalan yaprakları koparın. Suda kalan yapraklar çürüyecek, hem kötü kokacak hem de suyu kirletecektir. 4. Çiçekleri serin bir yerde tutun. Kuran derdi olmamalarına dikkat edin. Televizyon veya radyo gibi ısının yüksek olduğu yerlerin üstüne ve doğrudan güneş ışığına maruz kalacak yerlere koymayın. Çiçeklerin, özellikle de koncalarının daha çok dayanmasını istiyorsanız onları her gece buzdolabına kaldırın. 5. Her iki günde bir sularını değiştirin ve saplarını kesin. 6. Ve çiçeklerinizle konuşun. Ev bitkilerine konuşmanın ve müziğin iyi geldiği söyleniyor. Kim bilir belki çiçeklere de iyi geliyordur.